Ayrım 15, Romanov Komplosu, Glenn Mead, sayfa 186. 34. Kısım, Yekaterinburg. Bir motorun sert takırtısını işitip dikkat kesildi. Depo penceresinin altından bir kamyon geçti. Arka tarafta en az 10 Kızıl Ordu askeri oturuyordu. İçlerinden ikisi kaba görünüşlü köylü kızlarıydı. Kızıllar tüfek taşıyabilecek herkesi askere alıyordu. Afyon ruhunun etkisi geçmiş, yerini adrenaline bırakmıştı. Gergince cep saatini çıkardı. 10:50. Anlaşılan uyuklamıştı. İpatyev evinin bahçesinde bir hareketlenme olunca sağ gözünü teleskopun merceğine dayadı. Yüreği hızlanıverdi. Romanovlar bahçeye çıkmışlardı. Anastasia ablası Maria'nın yanında yürüyor, öteki ablası Tatiana ise Alexei'nin tekerlekli sandalyesini itiyordu. Bahçede her zamanki gibi 6-7 silahlı nöbetçi dolaşıyor, diğer yanda da iki asker çitin dibine park etmiş bir kamyonu yıkıyordu. Bir küfür savurdu. Muhafızlar nedense aileyi günlük yürüyüşleri için bahçeye her zamankinden erken çıkarmıştı ve bu durum planını bozabilirdi. Dikkatini yeniden camın altındaki yola verdi. Kamyon yavaşça ilerleyerek sokağın uzak ucuna kadar gitti, sonra saparak gözden kayboldu. Kaybedecek zamanı yoktu. Teleskopla dayanağını kütüklerin altına gizleyip basamaklardan aşağı indi. El arabasını İpatyev evinin doğusundaki sokak boyunca itti. Yürürken koluna kırmızı bir pazıbent geçirdi. Tabancasını da tahta parçalarının altına sakladı. Sokakta karşılaştığı yayaların çoğu konağa bön bön bakıyordu. Romanovların hapishanesi kentin en kötü korunan sırrı olmalıydı. Binanın üst kat pencerelerinin beyaz badanayla boyanmış olması yüzünden içeriği göremiyor, çift çitin ötesinde de hiçbir şey seçemiyordu. Voznesenski Katedrali'nin çan kulesinde makineli tüfek başındaki askeri de göremedi. Adam yine uyuyordu mutlaka. Hafif esintiye rağmen hava sıcaktı. Arabayı durdurdu, biraz ötede çit boyunca devriye gezen iki nöbetçi gevezelik ederken ona hiç aldırmadı. Sork arabadan su dolu şişesini alıp uzun uzun yudumladı. Gözlemlerinden Anastasia ve ablalarının yürüyüşleri sırasında bahçenin güneşli tarafında oyalandıklarını öğrenmişti. Durmuş su içerken çitin öbür tarafından kız mırıltıları işittiğinden emindi. Yüreği gümbür diyordu. Nöbetçiler çene çalmayı kesmemişti. Çabuk olması gerektiğini düşündü. Cebinden yuvarlak pürüzsüz bir taş çıkardı. Taşa yazdığı notu sardığı bir ip bağlıydı. Taşı çitin üzerinden attı. Boğuk bir sesle düştüğünü işitti.
"Hey sen!"
Donup kaldı. Gür bıyıklı, öfkeli görünüşlü ufak tefek bir muhafız hızla ona doğru yaklaşıyordu.
"Burada ne arıyorsun? Ne yapmaya geldin?"
Kalının çekildiğini hissetti. Adamın taşı attığını görmemiş olmasına dua etti.
"Nöbetçi, sana bir soru sordum," diye bağırdı.
Sorgun çevresinde onu kuşkuyla inceleyerek dönerken tüfeğini bel hizasına indirdi. Sorg önce elindeki şişeyi, sonra da kolundaki bandı gösterdi. "Ağır işçilik yapan bir yoldaş susuzluğunu bastırmak için iki yudum içemez mi?" Adam biraz sakinleşti, tüfeğinin namlusunu yere çevirdi.
"Acele et yurttaş, bir daha da buralarda oyalanma, anlaşıldı mı? Yoksa kurşunu yersin."
Arabayı yan sokağa soktu, olabildiğince hızlı uzaklaşmaya çalıştı. Nöbetçinin taş attığını görmemesi tarih eseriydi. Yoksa tutuklanıp kurşuna dizileceğine hiç kuşku yoktu. İpatyev evine yaklaşmanın bile daha da güçleşmesi kaygı vericiydi. Görevini yerine getirmesi neredeyse imkansız olacaktı. Kalabalık sokaklardan arabasını iterken omzunun üzerinden arkasına baktı. Peşinden gelen yoktu. Anastasia ya da aileden biri taşı bulmuş olabilir mi? Ya taşı muhafızlardan biri görürse? Sorular endişeli zihnini bunaltıyor, cevapları bilmemenin umarsızlığından ölecek gibi oluyordu. 15 dakika sonra kaldığı pansiyonun karşısına Yentov sokağına vardı. Adımını atarken dona kaldı. Kızıl Ordu askerlerinden bir kalabalık pansiyonun önünde toplanmış, kamyonu da kaldırımın kenarına park etmişti. Pansiyondan elleri kelepçeli birini çıkardılar. Çıkardıkları sorgun oda ve iskambil arkadaşı, beyaz ordusundan firar ettiğini sandığı seyrek sakallı gençti. Midesinin kasıldığını hissetti. Adamı götüren uzun siyah pardesülü, kel kafalı iri yarı biriydi. Kazan. kendine gelemeden arkasından bir ses işitti.
Ellerini havaya kaldır, çabuk.
Hızla döndü. Arkasında elinde ucuna uzun bir süngü takılmış, eski görünüşlü bir tüfek tutan kızıl muhafız bir kadın duruyordu. Kadının yaklaştığını duymamıştı. Sıskaydı, tüfeğine göre çok küçüktü ama yüzünden kesin bir kararlılık okunuyordu.
Ellerini havaya kaldır dedim. Bir adım atmaya kalkma yoksa ölürsün.
Tabancasını alacak zamanı yoktu. Onun için yana bir adım atmak zorunda kaldı. Kadın eski tüfeğin tetiğine çöktü. Bir tıkırtı duyuldu. Ya silah ateş almamıştı ya da kadın kurşun doldurmayı unutmuştu. Süngüyle sorgun üzerine yürümeye davrandı. Ucunu böğrüne saplayınca adam yakıcı bir acı duydu. Geriye doğru sendeledi. Korunma güdüsüyle elini kaldırıp tüfeğin namlusuna yapıştı. Çelik kalem öteki elinde belirirken kadını kendine doğru çekti. Bir anda çelik ucunu kaburgalarının arasına sapladı. Kadın korkunç bir ses çıkarıp hareketsiz kaldı. Sork cesedin yere yığılmasını seyretti. Elini böğrüne götürdü. Yarası çok kanıyor, acıdan gözleri kararıyordu.
''Sen olduğun yerde dur.''
Bağıran yolun öbür tarafındaki kazandı. Olan biteni görmüş olmalıydı. Sesi sorgu sarsıp kendine getirdi. Aynı korunma güdüsüyle kadının tüfeğine uzandı, hazneyi açtı. Hazne boştu ama şarjör doluydu. Anlaşılan kadın namluya fişek sürmemişti. Hızla namluya bir fişek sürdü, tüfeği kaldırıp kazana çevirdi. Tüfek patlarken adamın omzunu şiddetle tepti. Kurşun bir yere saplandığında askerler duvarın ardına sığındılar. Kızgın bir boğa gibi meydan okurcasına dikilen ve kılıfından tabancasını çıkarmaya çalışan kazanın dışında hepsi. Sork zaman kaybetmeden ikinci bir fişek sürdü, kazanı nişanlayıp tetiği çekti. Kazan iki elini kasığına götürerek öne kapandı. Sokağın karşı tarafından biri bir emir verdi, ardı ardına tüfekler patladı. Kurşunlar sorgun başının üzerindeki duvarın tuğlalarını parçaladı, dağıttı. Askerler tüfeklerine doğrultarak yaklaşıyordu. Arabasını bıraktı, arkasında tüfekler patlarken koşarak ara sokaklara daldı. 35. Kısım. Önünde kızıl yıldız, kurşun izleriyle dolu tren Yekaterinburg garına gümbürtüyle girdi. Fren gıcırtıları ve buhar bulutları arasında durdu. Çamur lekeli vagondan Yakov indi. Yolcuların ve askerlerin şuraya buraya seyirttikleri garda inanılmaz bir kargaşa görülüyordu. Platformdan iri yarı kel kafalı biri yaklaştı. Yüzü bembeyaz, sağ elinin bir parmağı sargılı, acı çekiyor gibiydi.
''Yakov yoldaş, yolculuğunuz rahat geçti mi?''
''Burada ne arıyorsun Kazan?''
Ohranka döneyi Yakov'un gözüne hep yılan gibi görünürdü.
''Sizi ilgilendireceğini düşündüğüm haberler vermeye geldim.''
''Romanovlar ne zamandan beri ilgi alanına giriyor?''
''Üzerinde çalıştığım bir dosya komiser yoldaş, en yüksek önceliğe sahip.''
''İlk defa duyuyorum, eline ne oldu?''
''Biri beni öldürmeye kalktı.''
Tabanca kılıfının kapağını açıp içindeki deliği gösterirken yüzü öfkeden kıpkırmızıydı.
Tabanca isabet aldı, değiştirmek zorunda kaldım. Kurşun parmağımın ucunu kopardı. Biraz da aşağıdan gitse erkekliğimi de kaybedecektim.
Yakov kaşını kaldırdı.
Bütün bunların günü biraz daha ilginç kıldığı kesin. Neymiş vereceğin haberler?
Romanovlar konusunda rahatsız edici gelişmeler var. Birlikte giderken size olanları yolda anlatsam...
Dışarıda bir Fiat kamyonet, önünde de Austin Putilov yapımı zırhlı bir araç motoru çalışır durumda bekliyordu. Kamyonete bindiklerinde kazan bir emir verdi ve zırhlı araç siren çalarak caddeyi at arabalarından temizledi.
''Size sormadan kentin en iyi oteli Amerika'da sizin için bir oda ayırttım. Otel yerel çekanın da tercih ettiği bir yerdir.''
''Gerek yok, trenimde kalırım.''
''Nasıl isterseniz, Yekaterinburg'u bilir misiniz komiser yoldaş?''
''Şöyle böyle.''
Konvoy sokaklardan gürültüyle geçerken Yakov ufuk çizgisinin altın kubbeli, hayranlık uyandırıcı kilise ve çan kuleleri yanında kırmızı tuğlalı çelikhane ve dökümhanelerin çirkin bacalarıyla dolu olduğunu gördü. Sibiryalı sert kent sakinlerinden bazıları tıknaz ve kaslı bedenleri, geniş omuzları ve çekici andırır yumruklarıyla çalıştıkları tesislerin ürünleri gibi duruyorlardı. Kazan anlatmayı sürdürdü.
100.000'i biraz geçen bir nüfusa sahipti. Ancak çatışmaların başından bu yana çok arttı. Kentte varlıklı maden sahipleri ve soyluların evleri var. Ama o haşeratı söküp atıyoruz. İçlerinden çoğu kurşuna dizildi. Kalanlar kamplara gönderildi.
Hoşlandığından emin olduğum bir kasap işi desene. Romanovlardan ne haber, düzgün davranıyorlar mı?
Sanırım evet. Aile muhafızlarla birlikte aynı tayını yiyor. Günde bir saat havalandırma izni var. Yarısı sabah, yarısı da akşama doğru.
Anlatmak istediğin rahatsızlık verici gelişme neydi?
Kazan cebinden buruşmuş bir kağıt çıkardı. Bu sabah muhafızlardan biri Romanov kızlarından Anastasya'nın yanında bulmuş bu notu. Bahçede idman yaparken bunu almaya çalıştığını fark etmiş.
Yakov notu alıp inceledi. Kiril harfleri mürekkeple yazılmış olması tuhaftı. Kağıtta "Güçlü olun, yardım yakında, Filip" yazılıydı. Kız sorgulandı mı?
Hiçbir şey anlatmadı. Notu okuyacak zaman bulduğundan emin değilim. Yine de bu notu kim yazmışsa aileyi kurtarmaya çalışacağından kaygılanıyorum.
Neden kuşkulanıyorsun?
Filip bir isim ya da bir şifre olabilir. Daha derin sorgulamadan öğrenmek imkansız görünüyor. Yekaterinburg casus dolu ama bana kalırsa bu mesaj bir yıldan beri peşinde olduğumuz yabancı bir ajandan geldi. Belki duydunuz.
Hani şu hayalet dediklerimi? Lenin bu konuya özel bir ilgi duyuyor ve adamın bir an önce yakalanmasını istiyor. Oysa duyduğuma göre bu hayalet seni hep atlatıyormuş.
Kazan'ın ağzı keyifsizce çarpıldı. Şansı varmış, hep bir adım önümüzdeydi ama bu şans sonsuza dek sürmez.
Kendine güveniyor gibisin Kazan.
Alexander Sarayı'nın yakınındaki bir evin sahibini öldürdüğü günden beri peşindeyim. Adamın evini yakarak cinayete kaza süsü vermek istemiş. Romanovları gözlediğinden ve karşımızda aynı adam olduğundan eminim.
Nasıl emin olabiliyorsun?
30 yıllık tecrübe. Bir de bu. Cebinden küçük bir kahverengi ilaç şişesi çıkardı. Bu sabah beyaz asker kaçaklarını yakalamak için çarşı bölgesinde bir pansiyona baskın düzenledim. Bir adamın odalardan birinde bir yatağın altına saklanmış bu boş şişeyi buldu. Yakov şişeyi incelerken belli belirsiz ama acı bir koku duydu. Kazan içinde afyon ruhu varmış, ağrıyı ya da endişeyi yatıştırmak için çok kullanılır dedi. Charskoye Selo'da buna benzer bir şişe bulmuştum. Tutukladığım bir pansiyoncu şişenin Felix Zentov adında bir müşteriye ait olduğunu iddia ediyor. Ama bu pekala sahte bir isim de olabilir. Ben pansiyoncuyu tutuklayıp götürürken Zentov çıka geldi.
Yakov şişeyi geri verirken diye sordu.
Kadın askerlerimizden biri tarafından durduruldu. Aralarında bir boğuşma oldu ve kadını bıçaklayıp öldürdü. Sonra da kaçmadan önce bana ateş etti. Arabasında gizlediği bir tabanca bulduk.
Kabul etmek gerek, cesaretli biriymiş. Yüzünü iyice görebildin mi?
Her şey çok çabuk olup bitti ama pansiyoncu kadınla asker kaçağından ayrıntılı bir eşkal aldım. Hayaletin kaba eşkaline benziyor. 25 ile 30 arasında orta boylu tuhaf bir yürüyüşü var. Eski bir yaranın hatırası olabilir. Belki de afyon ruhunun nedeni budur.
Yakov yine elindeki notu inceledi. Başka?
İzniniz olursa Anastasio Romanov'u daha ciddi sorgulamak istiyorum. Anlattığından fazlasını mı biliyor öğrenmek için?
İşkence yapmak mı demek istiyorsun? Hayır, ben hallederim. Kağıdı cebine yerleştirdi. Bundan sonra bu konuyla ben ilgileniyorum.
Kazan ağzını keyifsizce büzdü. Sizi uyarıyorum, o kız inatçı biri. Korkutup çözmesi kolay olmayacak.
Aileyi bekleyen muhafızlar?
Toplam 40 kişi, her biri Lenin'e sadık, özel olarak seçildi. 15 kadarı İpatyev evinde kalıyor. Geri kalanları da sokağın karşısında, el koyup muhafız yatakhanesine çevirdiğimiz Popov Konağı adlı evde.
Nehrin kıyısını izleyen dönemeçten çıkıp çatısı oluklu kiremit kaplı beyaza boyanmış büyük ve görkemli bir konağa yaklaştılar. Kayın ağacından yapılmış en az 5 metre yüksekliğinde parmaklıklar bahçeyi tümüyle çevreliyor, konağı dış dünyadan soyutlayan müstahkem bir kışlaya çeviriyordu. Yakov bahçede dikkatle devriye gezen tüfekli nöbetçileri gördü.
Güvenilir insanlar mı?
Her biri Romanov kanını aç. Fırsatını bulsalar yarım dakikada bütün aileyi öldürürler.
Kapılar açıldı, konvoy bahçeye girdi. 36. Kısım. Milyonlarca insanın yüzünü tanıdığı 13 yaşındaki oğlan bahçedeki ahşap masanın üzerindeki iki siyah böceğe büyülenmiş gibi bakıyordu.
Benimkinin daha hızlı olduğunu ve yarışa kazanacağına bahse girerim.
Nesine diye sordu Anastasya kardeşine.
Alexey kaşlarını çattı, cebini karıştırdı ve üstü cilalanmış gibi parlak bir çakıl taşı çıkardı.
''Buna ne dersin, en iyi taşın bu.''
''Bir taş, kafanı kullanmayacak mısın Alexey? Taşla ne yapmamı istiyorsun?'' Kardeşinin gözü masumca bir yaramazlıkla parladı. Çocuk başını bir yana yatırarak afacanca sırıttı.
''Ne zaman işe yarayacağını bilemezsin. Atarsın falan. Davut Golyat'ı taşla öldürmüştü. Taşlar çok işe yarayabilir.''
Ama bu taş değil, çakıl taşı.
İstiyor musun, istemiyor musun? Bir daha önermem ona göre.
Tabii istiyorum. Her zaman işe yaramaz ıvır zıvır teklif edersin zaten. Başını salladı, Alexey'in saçlarını karıştırdı.
Annem sana bebeğim demekte haklı. Çocuk gibisin Alexey.
13 yaşındayım. Üstelik bu da işe yaramaz bir şey değil.
Şakayla ablasının kolunu tokatladı. Anastasya tokat atmak üzereyken durdu. Alexey'in üzerinde her zamanki haki tüneyi değil, yamalı gri bir gömlek, çamur lekeli, çoğu dikişi görülen bir gemici pantolonu vardı. Zarif hatlı yüzüne gömülmüş kocaman, üzüntülü mavi gözleriyle her zamankinden daha da sıska görünüyordu. Her geçen gün iskeleti daha çok andırıyordu. Kardeşine öylesine acıyordu ki anneleri bahçenin uzak ucunda tekerlekli sandalyesine oturmuş kocasıyla sohbetteydi. Bebeğinin artık 35 kilonun da altına düştüğünden yakınıyordu.
''Talihim var çünkü sana vurmak niyetinde değilim.''
Alexey'in tebessümü yayıldı.
''Talih mi dedin? Yumuşuyorsun Anastasya.''
Oğlan parmağıyla itmiş olmasına rağmen iki böcek masanın kenarında oyalanıp duruyordu. Abla sıkıntıyla...
''Gelecek sefer salyangoz kullan.'' dedi.
Yanlarından kuşkuyla bakan devriyeler geçti. Uzaklaştıklarında Alexey, ''Sence o notta ne yazıyordu?'' diye sordu.
''Söyledim ya, okumaya fırsat bulamadım.''
''Maria babama sadık kalan ve bizi kurtarmak isteyen gruplardan gelmiş olmalı.'' diyor. ''Bizi kurtaracaklarına gerçekten inanıyor musun?''
O kocaman duygulu gözlerini Anastasya'ya dikti.
''Sanırım kurtaracaklar sonunda.''
Genç kız şarkı söylendiğini duydu. Üç ablası Tatyana, Olga ve Maria kol kola girmiş bir ninni söyleyerek bahçenin uzak ucunda yürüyorlardı. Muhafızlar kızlara her zaman özel ilgi gösterirdi. Özellikle de güzel oldukları zaman. Oysa son zamanlarda Olga ile Tatyana bile sıska ve çelimsiz görünmeye başlamış, daracık bir yerde tıkılıp kalmanın sıkıntısı, kötü beslenme ve başlarına ne geleceğini bilememenin gerginliğiyle bitkinleşmişlerdi. Alexey kibrit kutusunu cebine soktu, mendilini çıkarıp açtı, içinden aşçının bu sabah verdiği uykuluk parçasını çıkardı. Bir diş aldıktan sonra kalanını yine mendiline sarıp cebine tıkıştırdı.
''Yine de bizi kurtarmaları oldukça uzun süreceye benziyor değil mi?''
''O mendil temiz miydi?'' diye sordu Anastasya.
''Az çok, birkaç günlük.''
''Alexey, dün o mendile sümkürdüğünü gördüm.''
''Sadece kısacık, mendil oldukça temiz. Olga rahibe adaylarının bize taze ekmek, yumurta ve peynir getireceğini söylüyor. Doğru olabilir mi?''
''Muhafızlar çoğuna el koymazlarsa.'' Üst kattaki bir pencere Anastasya'nın dikkatini çekti. Birinci kattaki dairelerinde komendantın açık kalmasına izin verdiği tek pencere. Birinin oradan aşağıya kendine baktığını fark etti.
''Ne var? Ne oldu?'' diye sordu Alexey.
''Bizim daireden bizi gözetleyen birisi var.''
''Komendant mı demek istiyorsun?''
''Hayır, o salak değil. Daha önce hiç görmediğim birisi. Üzerinde deri ceket var.'' 37. Kısım. Yakov yukarıdaki dairenin kireçle boyanmasına rağmen açık bırakılan penceresinden aileyi seyrediyor, düzensiz bahçeden sesler kulağına kadar yükseliyordu. Sesleri de bastıran şarkıydı. Üç kız kardeş tanıdığı bir ninniyi söylüyordu. Bahçenin ucunda çelimsiz görünen bir oğlanla Anastasya adlı kız bir banka oturmuştu. Hemen yakınlarında devrik çar tekerlekli sandalyesine oturan karısıyla sohbet ediyor, hepsi de eski püskü giysileri içinde biraz pejmürde görünüyorlardı.
''En çok neye şaşırıyorum biliyor musunuz komiser yoldaş?'' dedi komendant Yurovski.
''Neye?''
''Rusların Romanovların tanrı gibi olduğuna nasıl inandıklarına. Oysa hiç de öyle değiller. Eğitimli köylülerden farkları yok.''
Yakov adam haklı diye düşündü. Bu kadar sıradan olmaları onu da şaşırtmıştı. Yukarıya ailenin dairesine çıkarken oyuncak bir anne ayıyla yavrularının yanından geçmiş, koridorun dibinde de dökülen bir tekerlekli sandalye görmüştü.
Komendant,
oğlan gerçekten sakat dedi. Bacakları çok güçsüz. Her yere babasının kucağında gidiyor. Pek rastlanmayan bir kan hastalığı yüzünden kan kaybından ölebilir. Çok ağrı çekiyor ve vücudu kolay çürüyor. Rahatsızlığını hafifletmek için annesinin buz torbası koymasına izin verdik.
Ya ablası Anastasya?
En ateşli olanları çok güçlü. Bana sorarsanız ailenin en dirençlisi.
Komendant Yurovski koyu renk dalgalı saçlı, zarifçe kırpılmış sakallı, uzun boylu ve yapılı biriydi. Kırklarındaydı, ince dudaklı ve çakal gözlüydü. Yakov yanındakinin inanılmaz derecede kurnaz olduğunu düşündü. Ailenin bir hazine kadar altın, mücevher ve değerli taşlarına el koyduk. Hepsi kasalarda duruyor. Üstlerinde daha fazlası olduğundan eminim. Endişelenmeyin, hepsini bulacağız yoldaş.
Alt kattaki pencerelerden geçen ve zillere bağlı elektrik tellerinden oluşan ayrıntılı güvenlik önlemleri Yakov'un gözünden kaçmadı.
İpatyev evinin içi dışarıdan göründüğünden çok daha küçüktü ve gidip gelen nöbetçiler dar koridorları dolduruyordu. Birileri yemek ve kapalı hava kokusunu bastırması için yaşam alanlarına lavanta keseleri koymuştu. Odalarda Romanovların kişisel eşyası ortalığa saçılmıştı. Masanın üzerinde iplik makarası dolu bir dikiş sepeti, bir iskambil destesi ve bir satranç tahtası, Alexei'nin bir dizi oyuncağı ve bir yayla oku, çocukların toplamaktan hoşlandığı birkaç metelik, üstü parlak taş, eski düğmeler, ip parçaları gibi ıvır zıvır yığılmıştı. Yakov'un gözüne yan sehpanın üzerindeki parlak bir cisim takıldı. İnce işçilik eseri bir seyahat ikonası. Elini alıp inceledi. Koyu maundan yapılmış telkarı işlemeli kapağı turkuvaz boncuklarla süslenmişti. Kapağı açınca kutunun içinden yaldızla boyanmış bir Aziz Mikail ikonası çıktı. Çoğu zaman çocuklara doğum günlerinde verilen şeylerdendi.
Eğer yanılmıyorsam kızı Anastasya'ya ait dedi komendant.
Odanın ikonalar, inciller, aziz tasvirleri, dua kitapları gibi dini nesnelerle dolu olduğu Yakov'un gözünden kaçmadı.
Deliler günün yarısını duayla geçiriyor. Bu daireyi doktorları Botkin ve onlara sadık kalmaya karar veren üç hizmetkarlarıyla paylaşıyorlar, diye açıkladı komendant. Salak sadıklar, burada kalmasalar da olurdu.
Neden?
Romanoğulları kendi işlerini kendileri yapmaya zorluyoruz. Böylece yerlerini öğrenmiş oluyorlar. Babaya Çar Nikolay dedikleri günler çok geride kaldı. Burada ona yurttaş Nikolay Romanov diye hitap ediliyor.
Yakov elindeki seyahat ikonasını bırakıp aşağıya bahçeye baktı. Devrik Çar'a karşı nefreti her şeyi yakacak güçteydi. Adamı görmek bile kanını kaynatmaya yetiyordu. Çar'ın Alman karısına karşıysa hiçbir hissi yoktu. Dikkatini bir mıknatıs gibi çekenler çocuklardı. Tatyana, Olga ve Maria son derece zarif kadınlar gibiydi. Anastasya da güzeldi ancak daha sağlam bir kişiliği olduğu belliydi.
Komendant muhafızlardan bir ikisi kızlara vurulmuş gibiydi. Hemen değiştirdik dedi.
Yakov erkek çocuğu Alexei'ye ve Anastasya'ya bakmaya koyuldu. Çocukların hepsinde bu dünyaya yabancı bir şey, sanki onları çevrelerindeki dünyanın acımasızlığından koruyan neredeyse bir masumluk gördü. Vücudunun ürperdiğini hissetti.
Böylesine güzel, suçsuz yaratıkları gerçekten öldürebilecek miyim?
Bu sorunun cevabını o anda bildi. Emirlere uyacaktı. Pencereyi hızla kapattı, yüreğinde buz gibi bir sızı hissetti. Tüniğinin cebinden kağıt parçasını çıkarıp masanın üzerine yaydı.
Kazan bu son notu anlattı bana.
Yurovski başını onaylar gibi salladı.
Aslında çitlerin üzerinden Romanov destekçileri ya da düşmanları tarafından bir not atılmadığı tek hafta yok. Bazıları küfürlerle, tehditlerle dolu. Kimileri de yakında kurtarılacaklarını yazıyor. Bazılarını bizzat ben yazdım.
Ne? Adam kurnazca sırıttı.
Bunu değil ama böyle bir taktik uyguluyorum. İşimize yaramayacakları güne kadar cesaretlerini yüksek tutmak için. Umutları kalmazsa yıkılmalarını kabul edemem. Üstelik muhafızlarım her an tetikte. Bu yardım pusulaları hiçbir sonuca varamayacak.
Yakov kağıdı katlayıp cebine yerleştirdi. Bu söylediğim beni rahatlattı. Yine de Anastasya adlı kızla konuşmak istiyorum.
Çok inatçı olabilir. Bana kalırsa onunla konuşurken babası da yanınızda bulunsun. O zaman kıza gerçeği söyletmek çok daha kolay olur. Kızının üzerinde etki bırakacağını sanıyorum.
Pekala, aileyi toplasınlar. Yakov büroda beklerken merdivende ayak seslerini duydu. Ardından bir kapı kapandı. Biraz sonra gelen komendant,
''Ne zaman isterseniz'' dedi.
Romanovların dairesine vardıklarında komendant kapının yanındaki duvara takılmış elektrik ziline bastı. İçeride bir çıngırak sesi duyuldu. Sonra Yakov kapıyı itti. Önden geçip duvarları sarı motifli duvar kağıtlarıyla kaplı L biçimi bir oturma odasına girdi. Odayı dolduran 5 kişinin yüzünü görür görmez tanıdı. Devrik Çar, karısı Aleksandra, oğulları Olga ve Tatyana bir masanın çevresinde toplanmış, Alexei iskemleye oturtulmuştu. Hepsi de bir ziyaretçileri olmasına şaşırmış görünüyordu. Sakat oğlanın dışında hepsi ayağa kalktı. Kırlaşmış saçlarından ciddi bir topuz yapmış anne kaygılı bir ortaokul öğretmenini andırıyordu. O ünlü kibri çoktan kaybolmuştu. Şimdi elleri titriyor, etrafına asabi gözlerle bakıyordu. Çoğu Rus, Rasputin'le olan ilişkisi yüzünden Alman asıllı eski Çariçe'den nefret ediyor, kimileri onun casus olmasından kuşkulanıyordu. Yakov kadının sinir krizi geçirmek üzere olan birini hatırlattığını düşündü. Yakından bakınca eski Çar sağlıksız ve gergin görünüyordu. Oysa omuzları oğlunu taşımaktan iyice gelişmiş gibiydi. Dümdüz gri tuniği, yamalı üniforma pantolonu ve eskimiş süvari çizmeleri içindeki bu adamın bir zamanlar dünyanın altıda birini demir bir yumrukla yönettiğine inanmak güçtü. Masum yüzlü insanlar tarafından yapılmış o kadar çok zulüm var ki diye düşündü. ''Ben Komiser Leonid Yakov'um. Ziyaretimin amacı güvende olup olmadığınızı değerlendirmektir. Düşman casuslarının Yekaterinburg'da faaliyette olduklarını bilmenizi istiyorum. Bu nedenle hazırlık zamanı kalmadan hepinizi yeniden başka yere taşımak gerekebilir.''
''Bu sefer nereye?'' diye sorabilir miyim?''
Devrik Çar'ın sesi yorgun bir fısıltı gibiydi. Sulanmış mavi gözleri boş bakıyordu.
Buna başkaları karar verecek. Şimdilik odada sadece 2 kişinin, Anastasia Romanov ve babasının kalmasını istiyorum. Diğer herkes dışarı.
Alexei babasının eline yapışıp,
''Baba, ben sizinle kalmak istiyorum.'' diye yalvardı.
Babası oğlunun parmaklarını usulca açtı. ''Hayır, lütfen söyleneni yap Alexei. İyi bir asker gibi, emre itaat et, işte böyle.''
''Ama baba.''
''Aması yok, dediğimi yap.'' Çocuk döndü, yalvaran gözlerle Yakov'a baktı. Adam onu aldırmadan babasına, ''Kızın nerede?'' diye sordu.
''Ablası Maria ile birlikte yan odada.''
''Git getir onu. Diğerlerini gözüm görmesin.''
15. ayrımın sonu. Sayfa 200.